Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
İyi günler sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. İki Kafadar'a hoş geldiniz. Ben Ali Abaday, Gülten Sarı ile birlikte bu hafta Netflix'in 2020'nin sonu için özel hazırladığı Death to 2020 Git Artık kurgu belgeseli üzerine konuşacağız.
Merhabalar.
Hoş geldin, nasılsın?
Teşekkürler Ali, sen nasılsın?
2020 bitti, çok mutluyum.
Evet, bunu çok sık duyuyoruz ama 2021'den de ben pek umutlu değilim. Bu podcast'teki bugünkü karamsar polis benim. Sen iyimsersin galiba.
Ya o Ahval editörleri olarak yıl sonu değerlendirmesinde sen zaten söylemiştin, bu hani bir geçiş dönemi gibi, ama şöyle bir şey, kişisel tarihimde 2020'den kötü olmayacağını düşünüyorum. Yani 2016'dan beri gelen bir sürecin biteceğini düşünüyorum. Ayrıca şimdi konuşacağımız film üzerinden 2020 kadar kötü olabilme ihtimali çok şey gelmiyor bana. Mümkün gelmiyor. Yani bölgesel olabilir, Avrupa Birliği için olabilir, işte Latin Amerika için olabilir de bütün dünyayı kapsayacak kadar çok kötü gidecek bir şey olacağını düşünmüyorum.
Belki kötü olana da alışıyoruz. Şimdi koronavirüsün ilk çıktığı zamanları hatırlıyorsan nasıl büyük bir panik vardı. Wuhan'da insanlar durdukları yerde yerlere yıkılıp ölüyorlardı. Büyük bir endişe ve panik vardı. Nedir, ne olacağız, topluca öleceğiz mi endişesi vardı. Şimdi karantinayla ya da kapanmayla yaşamaya da alıştık. Asla kapanmayacağını düşündüğümüz gece hayatı, restoranlar, barlar. Onlarsız da bir hayatı yavaş yavaş idrak etmeye başladık. İnsan olduğu ortama, bulunduğu ortama adapte olabilen bir varlık. Galiba 2021 kötü bile olsa 2020'den bu kötülüğün derecesine alışma seviyemiz de farklı olacak gibi.
Bir de şu var, mesela benim konuştuğum Türkiye'den arkadaşlar diyor ki ya çok kötü oldu, gece dışarı çıkamıyoruz, arkadaşları göremiyoruz, işte eve tıkıldık. Ya ben diyorum, son 3 senedir Avrupa'dayım. Ben zaten geceleri çok az çıkıyorum artık Avrupa'da. Arkadaş desen göremiyorum, yani çok az insan var zaten, hiçbir arkadaş yok. Zaten bu 2020 öncesi döviz şeyi nedeniyle 2019'dan beri gelen yok filan. Hani benim zaten evden çalışıyordum, freelance. Hani artık şeyi biliyorsunuz, benim hayat nasıl? Hatta bazı arkadaşlar şey diyor, ofissizlik harikaymış, bundan sonra ofise dönmeyiz. Dedim 3 sene. Ofis hayatında hani sıkıldım filan, İstanbul trafiği diyenlere maksimum 3 sene. Diğer türlü zaten yavaş yavaş ofis özlemleri çıkmıştır. Neyse, biz daha uzatmayalım.
Evet evet,
belgesele geçelim.
Ya da belgesele, film tadında belgesel diyelim. Çünkü
mockumentary.
Evet, mockumentary.
Ya öncelikle şeyi çok sevdim. Yani bütün hikayeyi çok güzel kurmuşlar. Zaten Lawrence Fishburne hani anlatıcı olarak o tok sesiyle giriyor. Ve işte şey, herkes, Samuel Jackson, Hugh Grant, Lisa Kudrow, işte hepsi hani o bütün o klasiktir ya, röportaj öncesi karşındaki bir şey söyler, onu esasında röportaja koymak istersin. Oraya güzel bir atıp var. Ve ondan sonra şeyle, Samuel Jackson'la çok güzel başlıyor. Hani hakikaten bizim unuttuğumuz Avustralya'daki yangın, o zaman çünkü 2019'un sonunda büyük bir olaydı 2020 başlarken. Hani bir kıta yanıyor, evet. Binlerce canlı öldü, ne olacak diye hani konuşuyorduk hepimiz, hani hep hatırlarsın. Ve ardından da İran'da, işte Irak'ta daha doğrusu, Bağdat'ta Kasım Süleymani'nin öldürülme hikayesi vardı. Ve o zaman da şey endişesi vardı, şimdi İran Irak'taki Amerikan üslerini vurur mu? Çünkü Amerikan üslerinin hava savunması, o İran'ın füzelerine karşı savunması olmadı, ortaya çıkmıştı. Belgesel bunları çok güzel ortaya koyuyor.
Peki spoiler vereceğiz, bunu da hatırlatalım mı izleyiciye?
Evet, yani bol bol. Şu ana kadar Gülten'i izlediğiniz ve mutlu olduğunuz için teşekkür edip izlemediyseniz spoiler'ın dibine vuracağımızdan burada yayını yarısı bırakıp izledikten sonra devam edebilirsiniz.
Evet ya, benim dikkatimi çeken mizah anlayışı hayli yüksek bir film. Sense of humor'u hayli yüksek. Ben bu tarz mizahı seviyorum. İroni, eleştirel aynı zamanda. Didaktik ve çok doğrudan hikayeni sonu anlatan, espri anlayışına biraz mesafeliyim. Burada ayrıca hani gazeteci olarak unuttuğumuz olayları da ben hatırladım. Bu yönüyle de senin de dediğin gibi Avustralya'daki yangın, 2020 yılına dönüp baktığımda aslında ne çok şey sığdırmışız ve bu belgeselde yer verilenler kadar yer verilemeyen olaylar, büyük olaylar hepsi insan hayatında çığır açacak önemli olaylar. Beni en çok yine etkileyen sahnelerden bazıları Avrupalıların ya da kimi Amerikalıların, onlara ortalama vatandaş denilmiş bu belgeselde, küçük dünyaları ve dünya sorunlarına yönelik umursamaz tavırları, gerçeklikle bağlarının ne kadar kopuk olduğu ve bunu açık bir biçimde ortaya koyması. Aslında internet dünyaları, farklı dünyaları birbirine bağlarken bir yandan da ne kadar birbirimizden koptuğumuzu, ne kadar kutuplaştığımızı, aslında ne kadar birbirimizin sorunlarına bigane kaldığımızı çok tatlış bir dille anlatıyor. Bu yönüyle çok izlerken keyif aldığım bir yapım oldu.
Benim mesela şimdi girecek olursak en sevdiğim noktalardan biri işte Samuel L. Jackson işte diyor ki Trump bu Rusya soruşturması filan hani işte başkanlıkta atılmasının farklı bir tarafa çekmek istiyordu. Bu yüzden Süleymaniye'yi öldürdü. O sırada şey giriyor ya sonra. Trump o zaman başkanlığının 446. şeyiyle
Büyük,
uğraşıyordu.
evet,
Skandalıyla
skandalıyla.
filan. Ondan sonra şeyde yine çok hoşuma gitti. Kumail Nanjiani bu şeyi teknoloji CEO'su, büyük şirketin CEO'su diyor ki işte Greta çıktı, konuştum ne işte iklimlerle ilgili kalbime dokundu. Hemen aradım ekibimi. Bu işte sığınağı tutturdum. Kendimi buraya aldım. İşte senin için hani çok kendini düşünen biri diyorlar. Bilmiyorum ses yalıtımlı duvarlar dışarıdan ses gelmiyor.
Evet, o sahne de çok etkileyiciydi. Yeni Zelanda'da bir dağı oyuyor ve oraya karargahını taşıyıp kendine güvenli bir bölge yaratıyor. Tabii eleştirileri de duymuyor ses yalıtımı dolayısıyla. Hakikaten tatlı bir sahneydi o da.
Ya o da çok iyiydi. Bir de işte Karen diye tanımlanan işte bu Kathy Flowers demişler. Kristin Milioti'nin oynadığı bu anne işte kendini şey diye futbolcu anne gibi tanımlıyor. Onun ırkçılığı, gizli ırkçılığı bu. Amerika'da esasında 2020'de belli videolarda çıkmıştı. İşte mesela bir doktor diye yanılmıyorsam siyahi bir doktor Central Park'ta New York'ta beyaz bir kadın köpeğini gezdirirken köpeğe tasma takmalısınız diyor. Kadın polisi arıyor. Adam da o sırada çekiyor. İşte biri bana saldıracak burada bana şey yapıyor korkuyorum. İşte Central Park'tayım gelin diyor. Adam da hepsini çekiyor. Sonra onu ifşa etmişti ve kadın bütün işini kaybetmişti. Ama bu çok var yani böyle ben esasında ırkçı değilim diyerek işte sen bana saldıracaksın veya bu senin araban mı işte ehliyetini göreyim filan. Bunları çok güzel vermişler. Hani o stereotipleri ve işte şey diyor aşıyla ilgili kısmı da sonunda iyiydi. Hani bu aşılarda hani şu an büyük komplolar var ya mikroçipler konacak beynimize. Bu
Evet,
aşılar bizi
5G ile
değiştirecek.
birlikte virüs bulaştırılacak diyen uçuk kaçıklar var. Zaten benim bu güzel belgesinin güzel anlattığı noktalardan bir tanesi de herkes aklı selimini kaybetmiş vaziyette. Herkes demeyelim ama büyük bir çoğunluk. Herkes uç noktalarda yaşıyor. Kimi sağda Hitler'e rahmet okutacak kadar ya da Hitler kötü müydü diye tartışacak kadar radikal sağa savrulmuş vaziyette. Diğer taraftan da böyle kendi küçük dünyalarında yaşayan bir sol kanat var. Orada bir sosyolog tanımlıyor bu sol kanadın bakış açısını. Her boka alınan mızmız solcular var ve kendi düşüncelerine uymayan herkesin üstüne çizgi çekiyorlar diyor. O kadar doğru bir durum ki, müthiş bir kutuplaşma. Her alanda, cinsiyette, siyasette, sosyal hayatta, ekonomide tahammülsüzlüğün zirve yaptığı, biz bunu seçimlerde görüyoruz, virüste, aşıda, yani aslında birbirimizle didişmekten gerçek sorunları kaçırdığımızı çok da güzel örneklerle anlatıyor. Yine orada senin de bahsettiğin o dünyanın en zengin iş insanlarından bir tanesinin tespiti vardı. Normal bir insanın radikalleşmesi için sosyal medyaya 6 ay maruz kalması yeterli olur deniliyor. O da şunu diyor: biz bunu 5 dakikaya indirmeye çalışıyoruz. Yani evet, bir hayat yaşıyoruz. Öyle bir zamandayız ki, ama aslında bu hayat bizim tercihlerimizle belirlenen bir hayat mı, yoksa hakikaten maruz kalarak bir nevi belki de bir kukla gibi bir hayat mı yaşıyoruz? Çok soru, çok soru işareti var, yanıt yok. balon gibi kafalar Ali.
Ama düşündürüyor. Ben mesela şeyi de sevdim. O Liza Kudrow'un oynadığı esasında hiçbir partiden olmayan hükümet sözcüsü. İşte bunu söylediniz, söylemedim. İşte çekimlere tekrar bakın. Ondan sonra bu bir doğru. Doğru olmadığını kabul etmek istiyorum. Hani son dönemin özellikle muhafazakar sağ taraftakilerin söylediği bunun doğru olmadığını kabul etmek istiyorum. Hani biraz daha böyle argümanlarla hayır bunun böyle olmadığını onlar çok iyiydi. Ben
Evet.
aşıya döneceğim. Sen X-Files'ı sever miydin?
Ara ara izlerdim.
Mesela X-Files'ın ilk filminde şöyle bir şey var. Uzaylılar esasında ilk çağlarda yani buzul döneminde gelmişler. Ve o zamandan beri Amerikan hükümetiyle de gizli bir görüşmeleri var. Esasında bunlar bir şekilde bir hastalık yayacak ve ona karşı virüse karşı bir aşı geliştirmişler. O önce şeyi yaymışlar virüsü fark ettirmeden ve bir aşı geliştirilmesi istenmiş. O aşıyı olduğun zaman işte başka şeyler de var. Uzaylı DNA'sını alıp uzaylıya döneceksin. Şimdi acaba düşünüyorum bizim bu koronavirüs aşıları da bizi uzaylılara mı döndürecek? Çok uzaylı işte bu aralar çıkabilir gibi bir şeyler var. Bu özellikle de Almanya ve Amerika aşılarını olanlara genetik değişiklikleri olacak. Böyle kafalarımız sivrilecek, gözlerimiz çekilecek.
Niye
Ondan
Çin
sonra
aşısı
uzaylı...
değil de Alman ve İngiliz Amerikan aşısı? Ben
Çünkü
esas Çin aşısından endişe ediyorum.
Sağlık Bakanımızın yaptığı açıklamayı hiç dinlememişsin. Buradan sevgili Sağlık Bakanımıza da selam gönderiyorum. Onun söylediği gibi Çin aşısı ölü virüslerin konularak eski yöntemle yapılmış virüs mutasyona uğradı mı ya, yandım Allah yandım diyebileceğim bir aşı.
Çok
Öbürleri
masumca.
onlar genetik kodlar üzerinden yapılmış yeni tür aşılar ilk defa kullanılacak. Hatta işte Kanadalı birileri şey diyor, bunlar sizin genetiğinizi değiştirecek. O değişecek genetik kodun sahibi oldukları için sizin sahibiniz bile olabilirler diye aşı karşıtları var. Hani bunları da eklenebilirdi. Böyle
Ya bu aşı karşıtlarının ahmaklığı yüzünden yok olan hastalıklar yeniden çıkmaya başladı. Çiçek kızamık gibi insanlar 40-50 yaşlarında bu hastalıkları geçirmeye ve ölmeye başladılar. Yani hakikaten aklın, zekanın, bilimin bir şekilde yeniden göz ardı edildiği o saçma sapan kilise, tahakküm, orta çağ dönemleri gibi bir karanlığa çekmek isteyen bir kesitle karşı karşıyayız. Ne yazık ki bu kesitler, bu kesimler iktidarda da hayli güçlü bir destek buluyorlar. Bu belgeselin anlattığı noktalardan bir tanesi de o. Yani Trump, Boris Johnson, İngiltere Başbakanı, bu tür figürlere biz sadece birer mizah unsuru olarak görüp geçemeyiz ne yazık ki. Bu insanlar dünya politikalarına yön veren insanlar. İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldı. Şimdi muhtemelen silahlanmaya büyük önem verecek. Başka ülkelerle, antidemokratik ülkeler de dahil her türlü silah işbirliği arayışına girmek zorunda. Çünkü ekonomik olarak Avrupa Birliği'nden kaynaklanan, üyelikten çıkmaktan kaynaklanan kayıpları telafi etmeye çalışacak. Yani bakıldığı zaman bu kaçıklar ne yazık ki hayatlarımıza yön verecek gibi görünüyor.
şöyle bir şey var. Baktığın zaman hani belgeselde de onu söylüyor. Esasında hani John Lennon'ın meşhur lafı vardır. Hani dünyayı orta zekalılar yönetir. Orta zekada bir gerileme olduğunu, özellikle sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla buna maruz kalıp hani gerçekten araştırma isteğini kaybedip orada duyduğu bir taneye veya bir kanala inanıp onun bütün söylediklerine doğru kabul edilmesiyle bayağı bir orta seviyede gerileme oldu entelektüel açıdan ya da işte düşünce açısından, kritik bir zeka açısından, eleştirel zeka açısından. Yani bunu belgeselde çok güzel ortaya koyuyor. İşte ne yapıyorsun? Ben evimde YouTube videoları çekiyorum. İşte 13 bin dolar kazanıyorum ya 13 milyon dolar kazandım. İşte o adama bak nasıl patladı, o nasıl yaptı gibi. Ya hakikaten öyle bir şey. Yani insanlar artık gerçekten bu var mı yok mu diye araştırmıyor. Yani Google'a yazıyor, ilk önüne çıkanı okuyor. Ha, doğruymuş diyor. İşte kimdir? Gerçekten yazmış mı? Var mı? Araştırmalar ne? Bunlara hiç bakılmıyor. Bir kişinin söylediği sözü kabul ediyorlar. Ve işte belki de bu şeyin totaliter rejimlerin işte İngiltere'de Boris Johnson, Amerika'da Trump, Türkiye'de Erdoğan, Rusya'da Putin, işte Macaristan'da Orban yani bunların yarattığı bir nokta vardı. Dünya hakikaten dediğin gibi 2021'de belki veya sonrasında zorlamaya girecek. Bunlarla demokrasinin nasıl mücadele edeceğini öğrenmesi gerekiyor. Yani bunlarla gerçekten mücadele edemezsen sen o şey gibi idealist deneyeceğimiz bizim uluslararası ilişkilerde, ben uluslararası ilişkiler mezunu olarak sen de öylesin bilirsin. Hani idealizm vardır, realizm karşısında yerle yeksan olmuştu. Bu hala idealist bir şekilde ama bunlar birlikten kopmasın, oraya gitmesin, şu bu diyorlardı. Bunlarla gerçekten sert mücadele etme yöntemlerini bulmaları gerekiyor bir. Ben mockumentary'ye, bu kurgu şeye dönersek de yani yapım ekibi esasında Black Mirror'ın ekibi olduğu için hani onlar bu gelecekte distopyalar üzerine oldukça iyi oldukları için hani bu şeyi de çok güzel koymuşlar. Ve sonrasında ben mesela şimdi spoilerın en dibi o bittikten sonra çekim kredilerinde şey var ya Başkan Kamala Harris'in esasında istediği buydu. İşte Trump'ın kanalını hemen yok etti, şu oldu, bu oldu. Hani mesela bunlar da ilginç. Gerçekten Kamala Harris, Joe Biden'da bir şey olursa başkan olur. Nasıl bir başkan olacağını kimse bilmiyor. Bir de şimdi aklıma geldi şey, Hugh Grant, ona kesinlikle yer vermek lazım. Muhteşem oynamış o da tarihçi rolünde. O da şey, hatırlıyorsun hani meşhur tarihçi ve işte şey diyor. Ak gezenler büyük duvara yapmıştı. İşte Game of Thrones mu? Hayır. İşte ama bu odada bir tane tarihçi var. Hani ben ne dersem o. Ben tarihçiyim. Bu bilgi o. Hani özellikle mesela şunu görüyorsun mesela. Bunu İngiliz biri üzerinden yapıyor. Amerika'da yayınlanacak bir mockumentary ama Türkiye'de bile bu tarz bilim insanlarını artık giderek fazla görüyoruz. Hani ben bölümümün profesörüyüm. Ben profesörlük aldım. Bir bakıyorsun tezlere mezlere, hatta artık rektör oluyorlar. Tamamen arak veya şey, sen söyle, normalde olmayan bir disiplin yaratmış, o disiplindeki tek söz sahibi insan.
Yani şöyle bir şey var, bu belgeselde benim dikkatimi çeken, herkes bir müddet konuştuğunda normal gibi görünüyor. İşte profesör bir yerde geliyor da ırkçılık, içindeki ırkçılık ortaya çıkıveriyor. Amerikalı bir yine orta sınıf kadın figürü var. Trump'ı destekliyor. Konuşmasının sonunu evimden gidin ya da Sieg Heil diye bitiriyor. Yani o bildiğimiz Hitler'in yaşasın zafer mottosuyla bitiriyor. Ya da benzer şekilde o İngiliz kadının hiçbir şeyden haberdar olmaması ve bir denize atılan, köle ticareti yapan bir İngiliz figürün 1700'lü yıllarda öfkeli protestocular tarafından denize atılmasını atıfta bulunarak nefes alabiliyor mu, üzülüyorum onun adına diyebilecek kadar aslında
Heykelin ama o atılan
heykelin,
heykelin.
tabii heykelin nefes alıp alamayacağını merak eden, o heykel için üzülen bir bilinç düzeyi kaybı. Tüm bunlar hakikaten şu soruyu sordum ben. Ya normal insan ne kadar normaliz ya da normal insan kaldı mı? Normali arayan, demokrasi isteyen. Çünkü belgeselde şunu da görüyoruz. Göstericiler Amerika'da oylar sayılmasın diye protesto yapıyor. Yani oylar sayılmasın demek demokrasi kaldırılsın tamamıyla rafa. Biz bir an önce işte otoriter bir yönetime geçelim, seçimlere de ihtiyacımız yok demek. Yani ne ara, neyle, nasıl oldu da kitleler böylesine garip bir noktaya geldi? Yine aynı şekilde koronavirüs karşıtı gösteriler. Almanya'da bu çok vardı. On binlerce kişi virüs yok diyerek sokaklara döküldü. Sonra bu gösterilerin başını çeken kişi koronavirüs oldu ve hastanede kaldı haftalarca. Yani hakikaten bunu merak ediyorum. Belgesel bunu çok iyi anlatıyor. Ne oldu bize? Biz ne zaman aklımızı bu kadar yitirdik? Ne zaman ayrışmalarımız, öfkemiz ya da hayal kırıklıklarımız bizi gerçeklikten kopardı? Bana bunu mizahla anlatmasını sevdim. Çünkü son zamanlarda çok şey de izleyemiyorum. Çok aşırı ciddi, bana bir şeyi kafama vurarak öğretmeye çalışan. Çünkü biz bunun çok daha ağırını gerçek hayatta yaşıyoruz zaten her gün. Yani filmlerin artık filmlerin gerçek distopyanın gerisinde kaldığı bir garip çağ açıldı, bir dönem başladı. O yüzden mizaha dört elle sarılmak istiyorum. Yani mizaha ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum.
Burada hemen şu soruyu sorayım. Komik erkek mi, yakışıklı erkek mi?
Tabii ki komik erkek. Yani her gün şöyle düşün. Çok güzel bir karnabahar, çok güzel bir çiçek ya da çok güzel bir bitki. Her gün karşında ona bakarak hayat
Karnabahar dedin
geçiremezsin.
ya. Çok güzel bir
Yani
karnabahar dedin ya.
yani
Çok güzel
tabii
karnabahar.
sen biliyorsundur ya yani annelerimiz pazara indiklerinde sebzelerin de en yamuk olmayanı, salatalığın en düzgün olanını, işte karnabaharın en şekilli olanı ya da patlıcanın karnı yarık yapacaksa en düzgün olanını ya yani orada bile bir seçicilik var. Ama şaka yapabilen, espri yapabilen, konuşabilen, zekasıyla etkileyebilen ve hayatta farklı perspektifler önüne serebilen bir erkek mi yoksa yakışıklı bir erkek mi? Tabii ki yakışıklı erkeğe hiç dönüp bakmam bile.
Ben
O
Cem
yüzden.
Yılmaz'a hemen mesajı atalım hocam yani. Bak herkes senden yana hala diyorsun ki güldüren erkek hiç o böyle kızları tavlamsa yalan bak direkt hemen önümüze çıktı.
Cem Yılmaz'ı hiç bu şeye karıştırmayalım. O belli bir yaştan sonra bana göre şeyi kaçırdı, ipin ucunu
Karnabahar'a
kaçırdı.
artık hiç benzemiyor mu?
O ipin ucunu kaçırdı. Daha ziyade bir artık ben öyle algılıyorum. Siyasi bir figür olarak da Türkiye koşulları onu ön saflara çıkmaya zorluyor. Böyle de bir durum var. Yani Türkiye'de iktidardan yana değil ama ünlüyseniz bir şekilde iktidar size ya bendensin ya değilsin, değilsen de muhalifsin dayatması yapıyor. Ben şunu fark ediyorum. Cem Yılmaz aslında hiç de muhalif olmak istemiyor ama zoraki muhalif. Şimdi böyle bir şey ortaya çıktı Türkiye'de.
Şimdi
Zoraki
orada
muhalif.
şöyle bir şey var. Bir kere el öpersen ve sonra hiçbir şey söylemesen bile bir kere el öpmüş olman yeterli oluyor hükümet kanadına. Ya mesela meşhur olup şu an hiç politikaya bulaşmamış ama bir sefer bir kere el öpmüş yani kabul etmiş büyüklüğünü hükümete göre kişiler okey. Ama mesela hiç bunu yapmamış ve sürekli hani ne büyüklüğünü kabul etmiş ne onun politikalarını övmüş biri olduğu zaman seni muhalif gibi görüyor ve benden değilse çünkü beni hiç övmedin. Başka tarafı övüp övmemen de umurumda değil.
Evet,
Beni
evet,
hiç
evet.
övmedin diye bakıyor. Cem Yılmaz'ın durumu bu. Bir de on, şöyle bir şey var o yıllarca hani bizim eskiden beri bildiğimiz politik mizahı ya hani siyasileri katarak bir mizah yapmaya karşıydı. O da politik mizah yapıyordu. Yani politikadan ayrı mizah artık Türkiye'de veya dünyada çok zor. Ama hani bizim alıştığımız nedir politik mizah? İşte siyasilerin taklidi veya yaptıkları açıklamalara bir şeyler ekleyip hani dalga geçmek. Ferhan Şensoy bunu çok güzel yapardı. Hani o günkü açıklamaları oyunun içine yedirirdi. Yani her oyunu o yüzden biraz daha farklı olabilirdi. Bunu çok ustaca yapardı. Cem Yılmaz bunu yapmamaya çalışıyordu ama artık giderek o noktaya mecbur çekiliyor. Yani
Evet.
Türkiye öyle bir hale geldi ki senin de dediğin gibi çok doğru bir tespit. Hiçbir şey söylemesen bile bir noktada artık yeter deyip bir isyan o içindeki isyanı bir şey söylemeye bir şeye bir şekilde onu göstermeye çalışıyorsun. Mesela en son bu SMA'li çocuklarla ilgili Sağlık Bakanı'nın söylediği korkunç bir şeydi. İşte biz her türlü yardımı yapıyoruz. O zaman bu çocuklar niye ölüyor? Nasıl yardım yapıyorsun? Bu ailelerin niye kampanyaya ihtiyaçları oldu? Niye kampanya başlattılar? Hani sen zaten aşıyı alamamış, aylarca aşı getirememişsin. Getirdiğin aşı üzerine çok büyük spekülasyonlar var. Hala enjektör alamamışsın. Diğer taraftan diyorsun ki o çocukların tedavisiyle biz ilgileniyoruz. Böyle bir şey varsa Türkiye'nin en çok izlenen dizisi Çukur'da bunun için niye kampanya yapıldı?
Ya da neden terörist ilan edildi? İşte varlık fonuna aktarılan 75 milyon TL mesela hastası çocukların tedavisi için ayrılsın denildiğinde insanlar neden terörist ilan edildi? Yani
Çünkü o
Başak
para ayrı bir yere gidecek şimdi o.
evet yani tüpçü diyelim biz dinleyicilerimiz anlasın. Peki Demirtaş'ın Selahattin Demirtaş ya da Başak Demirtaş'ın ya da HDP'li birilerinin de bu mesajı paylaşıyor olması, bu mesajın içeriğini ya da diğer paylaşanları terörist mi yapıyor? Nasıl kafalar bunlar? Ben bu kafadan çok yoruldum artık. Yani
Çok güzel geçen de bir şey vardı. Hani Türkiye'deki en önemli noktalardan biri Kürtlerin acılarını toplumun içselleştirmemesi. Bu hani eskiden ben her zaman şunu söylüyordum. Türkiye çok kötü bir yere gidiyor. Çünkü Kürtlerin yaşadığı şeyleri siz bilmiyordunuz. Şimdi bu büyük şehirlere gelecek. Siz de aynı baskıları, zorlukları yaşayacaksınız. O zaman anlayacaksınız. Ama hala hani toplumun genlerine işlemiş öyle bir Kürt düşmanlığı var ki onların acılarını içselleştirmediği gibi onların söylediği sözleri de direkt Yani hiç düşünmeden hani bizim belgeselde söylediğimiz kişiler gibi o işte orta sınıf kadın veya işte beyaz anne siyahlardan hoşlanmayan gibi otomatik bu kötüdür, bu bölücü bir şeydir gibi bakıyor. Hani doğru yanlış diye bakmıyor. Kimden geliyor? Ne dediği önemli değil. İçeriğin ne olduğu önemli değil. HDP ise kesin teröristlerle alakalı bir şeydir. Hani bir bunu düşüneyim, ölçeyim, biçeyim, eleştireyim, ne kadarı doğru diye hiç bakmıyor. Toplumun büyük kesiminde Türkiye'de şu an böyle bir sorun var. Kürtlerden veya bir HDP'den bir açıklama geldi mi, bir şey geldi mi, bunun ne olduğuna bakmadan direkt bunu terörist olarak yaftalamak, bu kötüdür diye yaftalamak var. Hükümet bunu çok güzel kullanıyor. Ama aynısını şimdi şeyde de görüyoruz, karşı tarafta da görüyoruz. Nedir? Selahattin Demirtaş, Meral Akşener'e kahvaltıya da giderim dedi. Meral Akşener, kan davalım olsa da kapıma gelene buyur ederim gibi bir cevap verdi. Yani bu esasında toplumun çok büyük bir kesiminde, yani sırf AKP, MHP değil, İYİ Parti'nin de var bunun içinde, CHP'nin içindeki belli bu gruplar da var, DEVA'nın da içinde belli gruplar da var, Gelecek Partisi, diğer partiler işte Yeniden Refah filan, hepsinin içinde olan bir şey bu. Yani bu Kürtlerden
CHP'de bile var. Yani ulusalcı kanadın içinde de var. Bu da korkutmuyor mu seni? Ali beni çok korkutuyor. Yani bunların oranına baktığımda muhalif, kendini muhalif olarak tanımlayanından İslamcı ya da ulusalcı olarak tanımlayanına kadar bu Kürt düşmanlığı konusunda büyük bir uzlaşma var. Çünkü bu uzlaşma aslında bütün sorunların da annesi, kaynağı bana göre. Çünkü toplumunun bir kesimiyle barışmayan, sorunlarını kabul etmeyen, yadsıyan bir anlayış, aynı zamanda senin de dediğin gibi o sorunlar merkeze doğru ilerlediğinde bu kez merkezi bile yadsımaya, dışlamaya, yok saymaya başlıyor. Çok büyük bir sorun. Bu da beni çok rahatsız ediyor. Bu da Türkiye'ye dair gelecek 10 yıllardaki tüm umudumu ne yazık ki kırıyor. Şöyle bir örnek vereyim sana. Biliyorsun her yıl yüz binlerce genç beyin Amerika'ya, Avrupa'ya, dünyanın dört bir tarafına göç etmek zorunda hissediyor kendisini. Çünkü ne
Şu an
aldıkları puan.
onlardan biriyle konuşuyorsun zaten.
Evet, yani aslında ikisiyle ikimiz de bu aynı
Biz bunların
konumdayız.
içindeyiz, evet.
Biz bunları yaşayan, birebir yaşayan insanlarız. Çünkü sınava girip en yüksek notu aldığında bile bir şekilde eleniyor, bir şekilde iş bulamıyor ve sosyal ölüme mahkum oluyor. Annem dün beni aradı. Lise
Bu
mezunu bir
aradan çok selamlar kendisine. Karnabahar harika seçerdi. Yani kızına örnek olacak cinsi
ya
karnabahar seçerdi
işte
bu
Türk
pazarda.
kadını görüyorsun, karnabahar örneğe verebiliyor hala, ne güzel. Yani demek ki yemek yapıyor. Bu da güzel bir gösterge. Şunu diyeceğim. Annem dün aradı. Lise mezunu bir akrabamız çok iyi bir konuma gelmiş. Annem birden ağlamaya başladı. Niye ağlıyorsun dedim. Sen dedi işte üniversite bitirdim, master yaptım, bir yıl doktora gittim, bilmem ne oldu. Bir türlü devlet seni kabul edip de sindirip de istihdam edemedi, sana bir kapı açamadı. Ama benim kızım bunlardan dolayı ülkeyi terk etmek zorunda kalırken çok da kalifiye olmayan işte sıradan birisi devlet tüm kapılarını ona açıyor gibi böyle birden böyle ağlamaya başladı. Ben de duygusallaştım ama tabii ki onu teselli etmek zorunda olan taraftım. Üzülme dedim anne, bir gün bizim de sıramız gelir, bir gün biz de bir şeyler yaparız
Annen
gerektiğinde
Aysun
dedim.
Kayacı'ya yakınlaşmış. Benim oyunla çobanın oyu bir mi
Evet,
noktasına
onun
yakınlaşmış annen.
tabii, Aysun Kayacı'ya da selam olsun buradan. Onun dediğinde hepimiz kızmıştık ama şunu demeye çalışıyorum. Çok kalbi kırık, çok yıkık dökük insan üretti Türkiye son yıllarda. Çok böyle onlarla barışabilecek gibi de değil. Bu da beni birazcık
Bütün bunlar,
umutsuzluğa
bütün bu
sürüklüyor ne
topla
yazık ki.
söyle konuştuğumuz yani şu programın herhalde ikinci yarısı veya son 15 dakika, son 10 dakikasında konuştuklarımızı Death to Turkish Conservatives yani Türk muhafazakarlığı git artık filan gibi bir şey
Bir
yapabiliriz. Şimdi iki şey söyleyeceğim. Bu bizim sevgili Evren Dede ile ikimizin konuştuğu bir konuydu bu. Ben mesela Aysun Kayacı'nın o çobanın oyuyla benim oyun bir mi kısmında hala yanlış olduğunu düşünüyorum. Bizdeki temel sorun şuydu. Hala da o yani bu en sonunda artık bütün bu sorunların sonucu olarak görüyoruz. Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren hatta daha önce Osmanlı'dan itibaren neredeyse Cumhuriyetin kuruluşuyla daha da keskinleşti. Ankara'nın doğusuna hiç yatırım yapılmadı. Ankara'nın doğusuna hiç doğru düzgün bir şekilde bakılmadı. Hep Ankara'nın batısı, özellikle de kıyı kesimleri kalkındırılmaya çalışıldı. Neydi? Hala da öyledir büyük ihtimal. Eskiden kötü bir öğretmen, kötü bir devlet memuru veya yanlış bir şey oluyorsa devlet memurunu da güneye sürerlerdi. Güneydeki çocukların veya yaşayan insanların suçu ne? Yani sen eğer İstanbul'da kötü bir öğretmensen güneye gidiyorsun veya işte atıyorum Ankara'da
Doğuya
yani
gönderiliyorsun.
doğuya. Doğunun suçu ne? Sen orada yani İç Anadolu'da doğuda insanlar bu şekilde yani o hiç yok sayıldı, yok sayıldı. Eğitim verilmedi veya oradaki işte tarikatların büyümesine göz yumuldu. Oradaki çocukların başına gelenlere hiç bakılmadı. Mesela Orhan Pamuk'un Kar romanında anlatır. O dönem işte sen de bilirsin gazeteci olarak bir dönem doğudaki, güneydoğudaki kadın intiharları büyük bir konuydu. Ama bunlar hiç araştırılmadı. Bunlar gerçekten intihar mı, cinayeti, intihar suçu, bunlara hiç bakılmadı. Sonuçta bu böyle büyük bir kitle, demokraside nedir? İşte çoğunluğun oyunu alan iktidara gelir. Oradaki kitle büyüdü, büyüdü ve kendisiyle hiç uyuşmayan, kendisine hiç bakmayan, kendisine bürokraside, devlette hiçbir olanak tanımayan o kesime karşı oylarıyla iktidara gelip sonra dedi ki sen bana ne yaptıysan ben sana aynısını yapacağım. Yani buradaki esasında kaba Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren veya Osmanlı'nın son ve öncesinden beri doğuya yeterli yatırımın yapılmaması, doğuya yeterli şekilde iyi bakılmaması, işte iyi öğretmenlerin gönderilmemesi, eğitimde gerçek reformların yapılmaması, yani İç Anadolu ve ondan sonra Doğu kesimde hep bunların sorunlarını yaşıyoruz şu an biz. Yani oradaki şeylerin hani burada bir insanların esasında suçu yok. O gördüğü, yaşadığı şekli iktidara gelince daha bir rahatladı. Bir de şu var, umudum var mı ülkeden? Yok. Ama şunu da hep aklımın bir köşesinde tutuyorum. Sen de bilirsin. Biz 28 Şubat'ı yaşadık. Ben 28 Şubat'ta üniversitedeydim. Ben sakallıyım diye derse alınmadım. İşte sakalımı kestim vizeye girebilmek için. Ondan sonra beni türbanlı arkadaşlarım sınıftan alındı. Biz çıktık. İlk gün İstanbul Üniversitesi'nde mini etekli kız arkadaşlarımız, kot pantolonlu ve yakalı kız arkadaşlarımız, sarkık bıyıklı arkadaşlarımız, herkes çıkarıldı. Yani kılık kıyafet nizamı dediler. Düzgün birkaç kişi vardı, herkesi çıkardılar. Şimdi baktığın zaman mesela böyle sorunlar yaşamıştık. Hani o zaman şeydi mesela, o zamanlar neydi bu 28 Şubat süreci ve sonrasında hepimiz Refah hayır, işte o Cumhuriyet şeyleri, mitingleri, işte 28 Şubat oldu, bunlar işte muhtar bile olamayacak yazıldı Tayyip Erdoğan için bir şey. Herkes bir canhıraş bağırıştaydı ve şey Hasan Mezarcı'ya küfürler ediliyordu, böyle büyük toplantılar yapılıyor sokaklarda hatırlarsın işte Refah'a karşı. Ne oldu? Şu an orada işte Refah küfreden, işte onun üyelerine filan küfredenlerin büyük çoğunluğu AK Parti destekçisi oldu. Türkiye'de böyledir yani. Senden çıkarı bittiği anda daha başka biri daha iyi bir şey verecekse anında üstünü silerler. Ya bu yüzden hani bu iyi bir şey mi değil ama hani ülkede bir şeylerin değişeceğine dair umudum, ülkenin iyiye gideceğine değil, bir şeylerin değişeceğine dair bir umudum hep bir kenarda duruyor.
Yani işte o yüzden Özlem Türeci ve Uğur Şahin isimleri Türk, kendileri Alman olarak o aşıyı Almanya'da buluyor. Türkiye'de değil ne yazık ki. Yani karamsarlık pompalamak istemiyorum. Ama diğer taraftan da şunu biliyorum ki yakın bir gelecekte Türkiye'ye dair, genel olarak dünyaya dair çok umut var değilim. Ben kendi kişisel hikayemi nasıl yazarım, bu hikayemin içerisinde de genele nasıl katkı sunarımın derdindeyim. Bu doğrultuda karşıma çıkan dostluklar, arkadaşlıklar, yoldaşlıklar, kitaplar, filmler, diziler, müzikler, hepsi benim can arkadaşlarım, can yoldaşlarım. Podcastlere devam Ali.
Aynen öyle. Podcast'lere devam. Bu arada şunu söyleyelim. Biz Dead to 2020'yi, yani git artık 2020'yi çok beğendik. Tavsiye
Evet.
ederiz. Netflix'te
İzleyin.
mockumentary olarak. Çok da uzun değil. Yanılmıyorsam 70 dakika mı ne, yani bir saate az
Evet, bir
geçiyor.
saat. Evet, aynen.
Ama espriler çok iyi. 2020'nin başına dair unuttuklarımız var. Ağırlıklı olarak İngiltere ve Amerika'yı kapsıyor olmasına rağmen zaten onları hepimiz biliyoruz. Şöyle de bir şey var, hani çoğu insan Türkiye'den de buna gülebilir ama o liderin yerine şeyi getirdiği zaman Erdoğan'a aynı şekilde gülmez. Oysa ki bir benzerlikleri var. Hatta son olarak Müjdat Gezen'e de bugün çok atıf yaptık bu programda. Müjdat Gezen'e de büyük ustaya da saygıyla, sevgiyle. Onun da bir anekdotunu aktarayım. Kendisi yıllar önce bir filmde hamile kalmıştı. Dünyada hamile kalan ilk erkek, hani film olarak da. Ve şey demişti, işte senaryo yazılırken kendi anlatıyor. Bunu bir Türkiye yapmayalım da herhangi bir, o Almanya'daki herhangi bir azınlığa uyacak bir karakter yapalım. Hakikaten de karakter öyleydi. Hamile kaldı. Dünyada diyor çok büyük eleştiriler aldı. Çok beğenildi. Türkiye'de hiçbir şey yapmadı. Ama diyor yıllar sonra Arnold Schwarzenegger işte o diğer filminde Danny DeVito ile oynadığında hamile kaldı. Kapalı gişe oynadı. Hani bizde şöyle de bir şey var. Türkiye katılmadığı sürece hani bu olur.
Her şey güzel.
Biz bunu Geekgiller'de sevgili Ahmet Talimciler hocamla da her hafta neredeyse futbol programımızda konuşuyoruz. Ya Türkiye'de bizim yaptıklarımızı başka bir ülke hani futbol açısından yaptığında manşetlerde, başlıklarda attı mı savaş çıkaracak duruma geliyoruz. Ama aynısını biz yaptık mı ya ne var işte düşünce özgürlüğü filan. Hani bunun aynısını Mockumentary'de anlattıkları Trump örneğinde de görüyoruz. Trump diyor ki benim yaptıklarım normal ama karşı taraf aynısını yaparsa büyük suç.
Evet, yani git artık 2020'yi şunun için de izlesinler. Kaç tip profil insan var? Elbette bu sadece bu belgeseldeki tanımlamaya sığdırılamaz ama neye dönüşmüşüz? Gerçeklikle bağımız nerelerde kopmuş, nerelerde kutuplaşmışız ve kendimizin dışındaki her şeyi yanlış olarak görmeye ne zaman başlamışız? Bunu da görmek açısından keyifli, eğlenceli, bol mizahlı bir yapım izlesinler. Mutlu olsunlar, ne diyelim?
Peki, son bir sözüm var mı yayını kapatmadan önce?
Yok, keyifli. İki kafadar. Biz izleyicilerimiz için film belgesel izlemeye, belki albümleri bilemiyorum, belki ilerleyen zamanlarda yorumlamaya devam edeceğiz. Bizi takipte kalsınlar. Evet, takipte kalın.
Sevgili izleyiciler, öncelikle Gülten'in sevdiği karnabaharla ilgili sorularınız varsa lütfen bize bir yorum yazın. Yani bu konular hakkında yorum yazabilirsiniz. Onun dışında size şunları söylemek istiyoruz. Kanalımıza üye olun. Videoları sadece bizim değil Ahval'in diğer bütün videolarını kanalımızdan izleyebilirsiniz. Bunun dışında Ahval'de haberleri takip edebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımız üzerinden Facebook ve Twitter. Ahval yayınlarını eğer okuyamıyorsanız da bunlar üzerinden ulaştığınız linklerle okuyabilirsiniz. Haber bültenlerimize abone olursanız her sabah mailinize o günün en önemli haberleri gelir. Ve son olarak telefonunuzun markası ne olursa olsun uygulamayı indirdiğiniz zaman yine Ahval haberlerini kesintisiz herhangi bir sorun olmadan okuyabilirsiniz. Gelecek programlarda görüşmek üzere iki kafadar olarak size çok teşekkür ediyoruz. Sağlıcakla kalın, esen kalın, bizimle kalın.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.